Ayrım 17.
Sayfa 178. Bu arada eski Bolşevikleri öldüreceğiz. Anarşistleri ve pomcuları idam edeceğiz. Troçki'nin öldürülmesine göz yumacağız ve Stalin, Avrupa'nın en parlak askeri stratejisti Tukaçevski'yi yalan yere suçlarken sesimizi çıkarmadan seyredeceğiz. Bütün bunları yaparsak da faşizmi yenemeyebiliriz. O zaman ne olacak? Yöntemlerimizin onlarınkinden ne farkı kalacak? Hiçbir şey yapmadan oturmayacağız elbette. Bunu neden yapalım ki? Troçki kendisini öldürmek için ciddi bir komplo kurulduğu konusunda uyarılmalı. Bunu Amsterdam'daki adamların aracılığıyla yapabilirsin. Dostun Snivliet, Troçki'nin oğluna çok yakındır. Biz de Moskova'da Tukaçevski ile diğerlerini uyarmaya çalışırız. Buna hiç kuşkum yok. Zinovyev ve Kamenev'e yardım ettiğiniz gibi. Freddy, anlıyor musun? Çok geç artık. Meğer ki bir deliliğe hazır olun. Ludwig'in sesi bir fısıltıya dönüştü. Meğer ki Tukaçevski iktidarı ele geçirsin. İmkansız. Bonapartizm devrimi öldürür. Devrim çok uzun zaman önce öldü dostum. Seninle aynı fikirdeyim Ludwig, ama artık çok geç, diye mırıldandı Şimelka. Sabahın ilk ışıkları görünene kadar konuştular. Hiçbiri yanındakini bir daha görüp görmeyeceğini bilmiyordu. 20'li yılların başının el anını hatırlıyorlardı. İşler kötüye gitse bile umutlar henüz yok olmamıştı. Bu yozlaşmışların zaferinden önceydi. Dünyanın masumların kanıyla renk değiştirmesinden önce. Avusturyalı badanacı kendine yeni bir meslek bulmadan ve kendileri açısından en önemlisi Gürcistanlı eski ilahiyat öğrencisi Moskova'daki iktidar mekanizmasını ele geçirmeden önce. Dünyanın çirkinliğinden kaçış yolu olarak ölüm düşüncesinin henüz kafalarına girmediği bir zamandı. Freddy, istifa etmenin intihar olacağı, suçunu itiraf etmek anlamına geleceği ve kendi mesleklerinde bunun tek sonucunun idam edilmek olduğunu adı gibi bildiği için 4. dairede çalışmaya devam ettiğini söyledi. Biliyorum, dedi Ludwig. Ama herhalde sen de hiçbirinizin sağ bırakılmayacağınızı biliyorsundur. Sizler olup bitenlerin tanıklarısınız. Katil cinayeti işledikten sonra olaya tanık olan suç ortağına döner. Öyleyse ne yapacağız, diye Lviski sordu. Sağ kalmanın tek yolu batıya teslim olmak. Bu da ölümden beter bir hayat demek. Bir seçenek daha var, dedi Ludwig. Tümden ortadan kaybolmak. Kimliklerimizi değiştirmek. Başka bir şekilde yaşayıp çarpışmak. Boş hayaller, dedi Freddy. Bunu yapmayı başaran tek kişi Troçki oldu ve Moskova onu öldürecek. Aynı yoldan gidersek bizi de öldürürler. Şu anda önemli olan faşizmin nasıl yenileceği. Bunu kabul etmelisin Ludwig. Kararlı olalım. Önce faşizm yenilecek, sonra Stalin. Sorge da böyle düşünüyor. Sorge nerede? Hala Çin'de mi? Freddy omuzlarını silkti. Richard Sorge, Alman Komünist Partisi'nden 4. daireye gönderilmişti. Büyük babası Marx ve Engels'in arkadaşıydı. Pervasız denecek ölçüde kendine güveni olan bir ajandı. Almanya'da en üst düzey Nazi çevrelerine girip en gizli bilgilere ulaşmıştı. Sovyetler Birliği'nin en parlak casusuydu. Haydi Freddy, bilmek istiyorum. Tokyo'da geyşaları ve inanılmaz bir casus ayıyla güvenlikte. Alman Büyükelçiliğine girmiş. Ludwig gülerek ellerini çırptı. Sorjun zamparalığı daire içinde başlı başına bir şaka konusuydu. Girmiş mi, diye gülümsedi Ludwig. Elçilikteki şanslı kadın kimmiş? Elçilikte kimse yok. Bir kereliğine tam bir profesyonel gibi davranıyor. İşte keyfi birbirine karıştırmıyor. Bize öyle raporlar gönderiyor ki bıyık onun uyutulduğunu sanıyor. Ludwig yine düşünceye dalmıştı. Stalin garip bir canavar, dedi. Kurnazlıklarını daha zeki hasımlarını mat etmekte kullanan başkaları gibi o da kendinden daha hilebaz başka diktatörler olabileceğine inanmıyor. Herkesi kandırabileceğini sanıyor. Bu nedenle kendi kısıtlı sezgilerinin dışında kalan istihbarat raporlarını kabul etmiyor. Arkadaşları başlarını sallayarak onun fikrine katıldıklarını gösterdiler. O gece yola çıkacaklarından Freddy havayı neşelendirmeye çalıştı. Pidvonsholesk'teki ırmağımızı hatırlıyor musun Ludwig? Kıyıda durup soğuk suya atlamayı beklerken karşı tarafa erişeceğimizi her zaman bilirdik, değil mi? Evet dedi Ludwig ciddi bir sesle. Ama o ırmaktan su akıyordu. Kan değil. Ludwig yüzyılın düşünce kanallarında ilerliyordu. Hayatını karartan karanlığın kaybolacağını, güneşin yine parlayacağını umuyordu. Uluslararası etkisinin nasıl olacağını kavrayabildiği için İspanya Cumhuriyeti'nin zafere ulaşmasını o orada çarpışanların çoğundan daha fazla istiyordu. Eğer onun çalışması böyle bir zafere katkıda bulunacaksa birkaç yıl daha dayanmaya değerdi. Tren hareket ederken Freddy ile Şimelka'yı düşündü. Bu fırında sağ kalmayı nasıl becermişlerdi? Nasıl? Yine hayallere daldı. Franco ezilmiş, Roma'ya kaçıyor. Madrid, Barcelona, Burgos ve Valencia'da kızıl bayrak heybetle dalgalanıyor. Bir dizi zincirleme reaksiyon. İtalya'da halk ayaklanması. Mussolini devrilmiş. Roma'da demokratik bir cumhuriyet. Hitler savunmaya geçmiş. Alman elitlerinin tam göbeğinde çatlaklar. Belki de Berlin'de bir Juncker darbesi. Sonra Alman işçi hareketinin canlanması. Sosyalistler ve komünistler faşistlere karşı birleşmiş. Nazilere indirilen darbeler. Hayaller hep Moskova'da sona ererdi. Kremlin'deki örümcek yerinden atılmış, ağı dağıtılmış. Eski tüfeklerle yenilerin en iyilerini birleştiren yeni bir önder kadrosu. Troçki Meksika'da sürgünden getirilip Kızıl Ordu'nun başına getirilmiş. Bütün politik tutuklular salıverilmiş. Ya Stalin? Stalin sanık kürsüsünde cinayetle suçlanıyor. Yüzü kül rengi. Dar alnı iyice daralmış. Üzerinde gri ceketi ve pantolonu. Ama artık parlatacak kimse olmadığından çizmeleri cilasız. Ya hüküm? Tren Felix ile Lisa'nın heyecanla dönüşünü bekledikleri Paris'e yaklaşırken Ludwig derin bir göğüs geçirerek içindeki sese kulak verdi. Soğuk, sert ve gerçekçi. Hep gerçekçi. Duygusallığa ya da romantizme karşı hoşgörüsüz. Keşke öyle olsaydı. Ama olmayacak. Bunu bekleme. Umut besleme. Kaç. Ortadan kaybol. Berlin ve Moskova'da terör hüküm sürüyor. İspanya'yı bir çılgınlık kaplamış. Her yerde bütün yakarışlara tıkalı, acımasız kalplerin atışı. Soğuk Sibirya rüzgarı gibi her şeyi delip geçen merhametsiz gözler. Ecelleri gelmeden öldürülen genç insanlar. Ludwig soluksuz ve yorgun, üst kattaki dairesinin ziline bastığında saat 9:30'du. Yaklaşık 5 haftadır evinden uzaktı. Lisa dikiz deliğinden baktı, derin bir soluk alarak sürgüyü çekti. Ludwig valizini yere fırlatıp hiç konuşmadan karısını kucakladı. Lisa'nın yanaklarından sevinç gözyaşları süzülüyordu. Ludwig yaşları silip karısının gözlerini, sonra da geniş alnını öptü. Baba! Pijamalı Felix iki güçlü kolun arasında havalandı. Hiç gelmeyeceksin sandım. Sana bu hafta döneceğime söz vermiştim ve işte geldim. Haydi şimdi yatağına gidelim. Ludwig oğlunun küçük yatak odasına girdiğinde gözüne ilk çarpan masanın üzerindeki Savaş ve Barış oldu. Felix Anna Karenina'yı daha önce hem de Rusçasından okumuştu. Rusçası zaten güç. Neden Fransızcasını okuyorsun? Annem anlamakta zorlandığım sözcüklerde bana yardım ediyor. Ben de sıkıcı yerlerini atlıyorum. Savaşlara bayılıyorum. Ya aşk sahnelerine? Felix başını yana çevirerek. Onlar da iyi dedi. Sonra babasına okulda en sevdiği yazarların Tolstoy ve Shakespeare olduğunu söylediğinde öğretmeninin kendisine inanmadığını anlattı. Onlara Anna Karenina hikayesini Fransızca anlattım. Sonra da Julius Caesar'dan Mark Antony'nin konuşmasını Rusça ezberden okudum. Ludwig güldü. Öğretmenin özür diledi mi? Felix başını salladı. Hiç özür dilemezler değil mi? Baba, Tolstoy'un Shakespeare'den nefret ettiği doğru mu? Ne yazık ki evet. Neden ama? Tam bilemiyorum. Belki de yaşlı kont kendisinden daha üstün bir yeteneği kıskanıyordu. Yine de anlamıyorum. 25 hatta 30 yaşına gelince Tolstoy'u bir daha oku. O zaman anlarsın. Ben Tolstoy'u tekrar tekrar okudum ve her seferinde hakkında yeni bir şey öğrendim. Çok ahlaklıydı. Shakespeare'in ironisi, yaşamla alay etmesi onu rahatsız ediyordu sanırım. Shakespeare'i ahlaksız bulurdu. Oysa bunun yazar olarak yaratıcı dehasının bir parçası olduğunu kavrasa başka türlü düşünürdü. Kendi ahlak duygusunu da anlayamadığı gibi. Tolstoy, Harriet Beecher Stowe'un Shakespeare'den daha yetenekli olduğunu söylerdi. O kim? Ne yazmış? Amerikan zencilerinin yaşantıları hakkında bir kitap. Tom amcanın kulübesi. İyi bir kitap ama onu Shakespeare'le kıyaslamak gülünç. Her ne kadar kont ciddiyse de. Hadi artık ışığını söndür ve uyu. Baba oğul öpüştüler. Felix Tom amcanın kulübesinin Rusçasını aramayı aklının bir köşesine not etti. Lisa o gece Gertrude'un telefon ettiğini söyledi. Çok telaşlıydı. Moskova'dan gelen biri eski Bolşeviklere cezaevinde işkence yapıldığını anlatmış. Hemen ayrılmak istedi. Onu sakinleştirdim ama yarın görüşmen gerekecek. İntihardan bile söz etti. Moskova'da işler kötü. Benim dönmemi istiyorlar. Şimelka gitme diyor. Onları kuşkulandırmamak için Felix de seni kısa bir tatil için göndermemi tavsiye etti. Yalnız ben pek emin değilim. Ben eminim dedi Lisa. Felix burada tek başına kalamayacağına göre beraber gideriz. Başka söz istemem. Bu iş tamam. Bunu yapmazsak hazırlıksız kopuş gündeme gelir ki bu daha tehlikeli. Bir karara varmak için bütün gece tartıştılar. Ludwig gayet akılcı bulduğu bir fikri desteklenmeyince bir ara kendini kaybetti ve Lisa'ya inatçı Ukrayna pancarı dedi. Dünyada hiçbir şey için Felix'in hayatını tehlikeye atmayacağında ısrar ederek kendisine itaat etmesini istedi. Şu andan itibaren senden bir şey rica ediyor değilim Lisa. Sevgilin olarak değil, Avrupa'daki tüm istihbarat operasyonunun başı olarak konuşuyorum. Felix'i Moskova'ya götürmemeni emrediyorum sana. Lisa sakindi ve boyun eğmeyi reddediyordu. Başına burada her şey gelebilir. Düşman seni öldürebilir. Bizimkiler öldürülmeni emredebilir. O zaman Felix'e ne olacak? Ha? Söyler misin? Yanımda kalırsa içim çok daha rahat olacak. Ludwig yenilgiyi kabul edip arkasını dönerek uyuduğunda saat 3'ü geçmişti. Kime? Profesör Vladimir Meyer, Berlin. Kimden? Sao, Moskova, 1994. Aziz dostum, çok ağır bir darbe yedim ve bunun acısını seninle paylaşmak istiyorum. Öteki arkadaşlarım bunu anlayamaz. Herhalde hiçbiriyle seninle olduğu kadar dost olmadığımdan. Başlamadan önce son birkaç aydır seni sık sık düşündüğümü bilmeni isterim. Benden istediğin şeyi unutmadım. Yalnız son görüştüğümüzden bu yana Moskova'dan defalarca ayrıldım. Alışveriş işte, anlarsın. Malların bir pazardan diğerine akışında yardımcı olmak. Günümüzde başka bir şeyin önemi var mı sanki? Bu soruyu lütfen yanıtlama. O havada değilim. Sana Pekin'den yazmak istediysem de bir faks makinesi almamaktaki ısrarım buna engel oldu. Bugünlerde mektup yazmak bayağı sıkıcı ve gayret isteyen bir iş. Bereket versin, faksın çıkması bu kayıp sanatı kurtardı. Fakat senin yeni teknolojiye olan anlaşılmaz düşmanlığın bu mektubu Paris'te Suzan'a fakslamamı gerektiriyor. O da sana postalayacak. Berlin'e döndüğümde sana Moğolistan'daki serüvenlerimi ve Kuzey Korelilerin bana torba torba eroinle ödeme yapmak istediklerini ayrıntılarıyla anlatacağım. Ha, sırası gelmişken şunu da söyleyeyim. Pyongyang'da fahişe dolu. İşine büyük ve sevgili lider Kim Il-sung veya oğlu ve veliahtı sevgili lider Kim Jong-il'den öğrendiği yerinde rehberlikten söz ederek başlayacak birini denemeyi düşündüysem de bu konuda şeytana uymayı direndiğimi duymaktan memnun olacağını tahmin ederim. Neyse, hikayeme dönelim. Bir ay önce Moskova'ya döndüm. Gelişimden 3 gün sonra arkadaşlarımla paylaştığım eski daireme gittim. Hem duygusallıktan hem de hala başka kentlerden gelen ziyaretçiler için kullanıldığından bu daireyi bırakmamıştık. Asansör çalışmıyordu. 5 katı yürüyerek tırmandım. Sokak kapısı kilitli değildi. Nedense hemen bir aksilik olduğunu anladım. İçeri girince yerde arkadaşlarımın cesetlerini gördüm. Kan yoktu. Herhangi bir mücadele izi de yoktu. Ticarete başladığım en iyi ve en eski arkadaşlarımdan ikisi öldürülmüştü. Düşün Vladi. Savaştan sağ kurtulmuştuk. Amerikalılar onca bombaları ve napalmlarıyla bizi öldürememişlerdi. Derken Rus gangsterleri kapıyı açıp girmişler ve onları boğmuşlardı. Gafil avlanmışlardı. Evden hiçbir şey alınmamıştı. Şiltenin altındaki dolarlar bile. Hiçbir şeye dokunmamışlardı. Katillerle randevuları vardı herhalde. Arkadaşlarımın alışveriş yaptıkları kişiler olduklarına bahse girerim. Peki ama kimdi bunlar? İlk başta çok korktum. Onları öldürmüşlerse sıra bende değil miydi? Paris'teki 2 çocuğumu düşündüm. Dostlarımı, özellikle seni düşündüm. Hemen bir taksiye atlayıp havaalanına gitmek, ilk uçakla bu hastalıklı ve ölüm halindeki kenti terk etmek istedim. Bütün güzel anılarım uçup gitmişti. Sonra korkaklığımdan dolayı kendimden utandım ve çok kızdım. 8 aydır Yeltsin'in çetesine ödediğimiz yüklü sigortayı, reform sürecinin hızlandırılması kisvesiyle ödediğimiz dolar ve yenleri düşündüm. Cinayetlerine neden göz yumacaktım ki? Doğruca en tepeye gittim. Çar Boris'in başı dertteydi. Karşısında sürekli muhalefet eden bir parlamento vardı. Çözüm mü? Muhalefeti yok et ve başkana daha fazla güç sağla. Televizyonda her şeyi görmüş olmalısın. Batılı liderlerin desteğini alarak kendi beyaz saraylarını nasıl da mahvettiler. Küçük bir kasaba olan Bentley'nin ortadan kaldırılmasını savunan ABD binbaşısını hatırla. Bentley'yi kurtarmamızın tek yolu onu yok etmekti. Dünün savaşı. Yeltsin de Rus demokrasisini böyle kurtarıyor. Otel odamda CNN'de seyrettim. Ancak kafamı bir türlü ekrana veremiyordum. Gözlerimin önünde hep evdeki o 2 ceset vardı. Benim dostlarım. Sonunda televizyonu kapattım ve Yeltsin'in mahiyetinde tanıdığım herkese telefon etmeye başladım. Çoğu sonucun ne olacağını bilmedikleri için saklanıyordu. Doğal olarak bu tutumlarına hiç şaşırmadım. O gece geç saatte Çar'ın özel bankeri Andrei K'ya ulaşabildim. O çok meşgul değildi. Bana Kremlin'deki bürosuna gelmemi söyledi. Kremlin'i görmeyi hep istemişimdir ama sabahın 2'sinde değil elbette. Yine de gittim ve Andrei'nin yanında 3 saat kaldım. Onu eski günlerden tanırdım. Gorbaçov gibi birinin iktidarda olduğuna inanamayan bir reformcu komünist olduğu ve blue jeanli kazak giydiği günlerden. O gece üzerinde tweed bir ceket, gri pantolon ve papyon kravat vardı. Saçları bakımlıydı. O küçük saçma bıyığı kırpılmıştı. Pek keyifliydi. Kadehini arka arkaya dolduruyor ve viski de onu bol bol konuşturuyordu. Rusya'yı serbest pazar için güvenli bir yer yaptık dedi. Demokrasi kazandı. Sonsuz bir dehşettense dehşetli bir son daha iyi değil mi Sao? Sen de aynı fikirde değil misin? Halkımıza uygarlığın nimetlerinden yararlanmak için bazen yüksek bir bedel ödenmesi gerektiğini öğretiyoruz. Andrei'nin korkuyu bildiği ve şimdi kendisini bu duruma getirenlerden intikam almak istediği belliydi. Yüzünde sakladığı perdenin arkasındaki gizli emelleri artık sınır tanımıyordu. Bana saçma sapan şeylerden söz açtı. Bir süre ses çıkarmadan konuşmasına izin verdim. İçindeki boşluğa şimdi öfkesi eşlik ediyordu. Ancak bu hali eskisinden daha kötüydü. Susması için o aptal papyonunu kopartıp viskiye batırmak, sonra da ağzına sokmak istiyordum. Sesi beni çılgına çeviriyordu. Nihayet durmayı akıl etti ve yeni bir şişe açtı. Gözlerinin içine bakarak arkadaşlarımı kimin öldürdüğünü sordum. Yüzündeki ifade birden değişti. Huzursuz olmuştu sanki. Gözlerini kaçırdı. Üzüntüsünü belirtti. Cinayetten haberi olmadığını iddia etmeye bile kalkışmadı. Arkadaşlarımı çok iyi tanırdı. Acil durumlarda kendisine binlerce dolar verirlerdi. Ona bağırdım. Bir soruşturma yapılmasını istedim. Buna gerek olmadığını söyledi. Arkadaşlarım silah alışverişindeki rolümüzden hoşlanmayan bir grup subay tarafından öldürülmüştü. Aynı insanlar iktidarı da ele geçirmeye çalışıyor dedi. Beni dikkatli olmam konusunda uyardı. Bir geçiş dönemindeyiz sağ ol. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Böyle zamanlarda kimse güvenlikte değildir. Arkadaşlarının ölümüne gerçekten üzüldüm. Ancak boş yere kendini yeme. Kendini kurtarmaya bak. Sana hemen yarın Moskova'dan gitmeni tavsiye ederim. Yüzüne bir tokat attım. Kendimi tutamadım Vladi. Bir koltuğa yığıldı. Ona bir kere daha ama bu kez yumuşak bir sesle sordum. Arkadaşlarımı kim öldürdü? Önce ordudaki reform karşıtları içinden bir grup olduğunu söyledi. Adlarını sorduğumda omuzlarını silkti. Yalan söylediğini biliyordum. Andrei'ye hiçbir şey yapılmadığı takdirde durumu kamuoyuna açıklayacağımı, bana bir şey olursa da avukatlarımın her şeyi yayınlamak için talimat aldıklarını söyledim. Tabii açıklanacak kişiler arasında senin ve başkanın mahiyetinden 5 kişinin adı var. Bütün bilgiler elimde. Ne zaman ve kaç para aldığınız, hatta Zürih'teki banka hesaplarınızın numaraları. O anda pes etti. Bana özel bir araştırma yapacağına söz verdi. Kendisinden sadece arkadaşlarımı öldürenlerin adlarını istediğimi söyleyerek oradan ayrıldım. 2 güne kalmadan bana ilk aktardığı bilginin yanlış çıktığını söyledi. Katillerin uyuşturucu ticareti yapanlar olduklarını ve tutuklanıp cezaevine gönderildiklerini öğrenmişti. Polise Vietnamlıların kendilerine borçları olduğunu söylemişlerdi. Andrei'nin korkudan irileşmiş gözlerine baktım. Bizim asla uyuşturucu ticareti yapmadığımızı benim kadar o da bilirdi. Ağlamaya başladı. Hiçbirinin cinayetlerden kimlerin sorumlu olduğunu bilmediklerine yemin etti. Elimden kurtulmak için bana yalan bilgi vermişti. Söylediklerinin doğru olduğunu tahmin ettim ama yanından ayrılmadan bana bir at vermediği takdirde bütün çetesini açıklayacağım konusunda kendisini uyardım. Ayrıca ben öldürülürsem hemen ertesi gün bu haberin Le Monde'a çıkacağını belirttim. Avukatlarım çok kesin talimat almışlardı. Tüm bunları anlatmamın nedeni, Andrei'den senin KGB arşivlerinden istediğin dosyaları bana getirmesini söylediğimde, yardım için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu göstermekti. Tarihin onların gözünde hiçbir anlamı yok artık. Her şeyi satmaya hazırlar. Para vermem bile gerekmedi. Ne istediğimi konuşmak isteyen bir KGB generalinin karşısına çıktım. Ancak istediğim belgelerin benim için değil, bir dost için olduğunu söyledim. Kayıtsızca omuzlarını silkti ve verdi. İstediğim bütün dosyalar yanımda. Hatta Ludwig denilen kişinin öteberisi de. Dosyada ne kadar çok malzeme sakladıkları inanılır gibi değil. Üzerlerine sonsuza kadar saklanacak mührünü vurduklarında bu da gayet ciddiymişler. Bir valiz bile var. Birkaç aya kadar Berlin'e döndüğümde hepsini sana vereceğim. Hiç olmazsa seni mutlu edebildim dostum. Moskova'da daha önce hiç bu son seyahatimde olduğu kadar hüzne boğulmamıştım. Arkadaşlarım öldüğü için değil ama. Çöküşten beri buradaki insanlar tam bir boşluk içinde yaşıyor. Aydınlar eski kültürün en iyi yanlarını bile savunamıyorlar. Var olan kültür de ağır hasarlı. Çarlığı ve kiliseyi yücelten salaklar dışında ortak bir geçmişi arayan ya da icat etmeye kalkışan kimse yok. Ezilmiş bir halk var burada. Versay Anlaşması'ndan sonraki Almanya gibi. Eski dostum Zina da geçen hafta sohbet ederken birden ağlamaya başladı. Moskova'da pek seyrek rastlanan bir şey olmadığından kendisini avutmak için elini tuttum. Yoksul olduğu, paraya ve yiyeceğe ihtiyacı olduğu için ağladığını sanmıştım. Ona biraz dolar vermeyi teklif edecekken gözlerimin içine bakarak "Neden ağladığımı bilmiyorsun değil mi?" dedi. Başımı salladım. Gözlerini kuruladı, çantasından buruşuk bir gazete kesiği çıkarıp hiç konuşmadan bana uzattı.